Ayrım 7.
Doğa böylesi süreçlerle doludur. Niceliğin niteliğe ve niteliğin niceliğe dönüşmesi yasasını biz doğada her durum için ayrı saptanmış bir biçimde nitel değişmeleri ancak enerji denilen madde ya da hareketin nicel eklemeleri ya da nicel eksilmeleriyle ifade edebiliriz. Engels de birçok örnek verir. Oksijende olduğu gibi iki atom yerine üç atom bir molekül halinde birleşirse koku ve tepki bakımından normal oksijenden oldukça farklı olan ozonu elde ederiz. Ve ayrıca oksijenin nitrojen ya da sülfür ile birleştiği ve bunların her birinin nitelik bakımından ötekilerden farklı bir madde ortaya çıkardığı çeşitli oranlar. Güldürücü gaz, nitrojen monoksit, nitrik anhidritinden ne kadar farklıdır? Birincisi gaz, ikincisi normal sıcaklıkta katı kristal bir maddedir. Ve bileşim bakımından bütün fark, ikincisinin birincisinden 5 kat fazla oksijen içermesi. İkisinin arasında fazladan nitrojenin 3 oksidi daha bulunmasıdır. Ki bunlar her biri öteki ikisinden ve birbirlerinden nitel olarak farklıdırlar. Mendeleyev'e kimyasal elementlerin bir sınıflamasını yapmak olanağını sağlayan bu nitelik ile nicelik arasındaki zorunlu bağdır. Elementler büyüyen atom ağırlıklarına göre sıralanmışlardır. Elementlerin bu en hafiften hidrojen, en ağıra uranyuma doğru nicel bakımdan sınıflanması onların nitel bakımdan ayrılıklarını, özellikle farklarını ortaya çıkarır. Böylece düzenlenip hazırlanan bu sınıflama gene de bazı boşluklar taşıyor. Mendeleyev bu durumdan doğada nitelikleri bakımından henüz bilinmeyen bulunacak yeni elementler olduğu sonucunu çıkardı. Bu elementlerden birinin kimyasal özellikleri önceden açıklandı. Sonradan bunun gerçekten var olduğunu gösterdi. Mendeleyev'in yöntemli sınıflaması sayesinde doğada var olmayan ondan fazla kimyasal element önceden tasarlanabildi ve elde edilebildi. Nükleer kimya, ki atom çekirdeğini inceler, bir yandan bilgi alanımızı önemli bir biçimde genişletirken nitelik ve nicelik arasındaki zorunlu bağın büyük öneminin daha iyi anlaşılmasına da olanak sağladı. Böylece Rutherford, nitrojen atomlarını helyonlarla, radyum atomunun bölünmesiyle elde edilen atom cisimcikleriyle bombardıman ederek nitrojen atomlarının oksijen atomları haline gelmek üzere başka bir maddeye çevrilmelerini gerçekleştirdi. Dikkate değer bir nitel değişiklik. Oysa bu değişikliğin incelenmesi gösterdi ki bu nitel değişiklik bir nicel değişiklik tarafından koşullandırılmıştır. Helyonun etkisiyle nitrojen çekirdeği ki 7 proton taşır. Bunlardan birini kaybeder ama helyon çekirdeğinin 2 protonunu tutar. Bu da 8 protonlu bir çekirdek, yani bir oksijen çekirdeği oluşturur. Yaşam bilimleri de bize birçok örnekler sunarlar. Gerçekten de canlı doğanın gelişmesi aynı süreçlerin arık ve basit bir yinelemesiyle açıklanamaz. Böyle bir görüş evrimi anlaşılmaz kılar. Bu kısaca klasiğin, genetiğin, özellikle Weismann'ın görüşüdür. Bu görüşe göre canlı varlığın oluşu soydan geçme bir tözde, genlerde bütün olarak ve önceden içinde bulunmaktadır. Bu tözün kendisi her türlü değişiklikten uzak, çevrenin etkisinin dışındadır. Bu durumda yeninin ortaya çıkışını anlamak olanaksızlaşır. Gerçekte ise canlı doğanın gelişmesi nitel değişikliklere dönüşen bir nicel değişiklikler birikimiyle açıklanır. İşte onun için Engels şöyle yazıyordu. Tek bir hücrenin oluşumunu bile yapıdan yoksun canlı protein yerine ölü madde ile açıklamaya kalkmak, birazcık kokmuş su ile doğanın binlerce yılda yarattığı şeyi 24 saatte yapmaya zorlanabileceğini sanmak saçma olur. Canlı doğanın bu nitel ve nicel birlikte gelişmesinin diyalektikte basitten karmaşağa, aşağı olandan üstün olana geçişle ne anlaşıldığını anlatmaya çok elverişli olduğu gözden kaçmayacaktır. Evrimle doğan türler gerçekte gittikçe karmaşıklaşmaktadır. Canlı varlıkların yapıları gittikçe farklılaşmaktadır. Aynı şekilde yumurtadan başlayarak nitel bakımdan birbirinden farklı, her birinin özel bir görevi olan birçok organ oluşur. Canlı varlığın büyümesi demek ki hücrelerin basit çoğalması değildir. Sayısız nitel değişikliklerden geçen bir süreçtir. Sinir sistemini ve psikolojiyi inceleyecek olursak nitelik-nicelik yasası çok çeşitli biçimlerde karşımıza çıkar. Örneğin sinir sistemine özgü bir olay olan duyum, ışık, sıcaklık, işitme, dokunma gibi duyumlar ancak uyarma yani uyarıcının sinir sistemi üzerindeki fizik etkisi eşik denilen belirli bir nicelik düzeyine ulaşırsa ortaya çıkar. Bunun gibi bir ışık uyarması ancak asgari bir süreci ve şiddeti olduğu zaman duyum haline dönüşebilir. Duyumun eşiği uyarıcının niceliğinden tepkinin niteliğine doğru sıçramanın oluştuğu noktadır. Eşiğin altında uyarıcı çok fazla olduğu için henüz duyum yoktur. Aynı şekilde kavram duyumdan başlayarak yinelenen pratikle oluşur. Toplumsal pratik sürüp gittikçe pratiğin seyrinde insanda algılar ve izlenimler uyandıran şeyler birçok kez yinelenir ve insan zihnindeki bilgi sürecinde sonucu kavram kurulmasına varan ani bir değişme, bir sıçrama olur. Duyum aslında gerçeğin kısmi bir yansısıdır. Bize gerçeğin ancak dışsal görünümlerini bırakır. Ama insanlar yinelenen toplumsal pratikle, işle bu gerçeği derinleştirirler. Önceleri gözlerinden kaçan iç süreçleri kavrama yeteneğini kazanırlar. Görünüşün ötesinde gerçek olanı açıklayan yasalara ulaşırlar. Bu kazanç kavramdır. Her ne kadar duyumlar kavramın özümlenmesi için zorunlu ve pek çok sayıda iseler de kavram duyumlara oranla nitel bakımdan yeni bir şeydir. Örneğin insanlar son derece çok ve değişik durum ve koşullarda sıcaklık duyumunu almamış olsalardı sıcaklık kavramı hiçbir zaman oluşmayacaktı. Ama bu duyumlardan enerji biçimi olarak bugünkü ısı kavramına geçmek için ısının temel özelliklerinin özümlenmesini olanaklı kılan binlerce yıllık bir toplumsal pratik gerekiyordu. İnsanlar ateş yakmayı, kendi gereksinimlerini karşılamak üzere onun ısıtıcı etkilerinden yüz türlü yararlanmayı öğrendiler. Çok daha sonra bir ısı miktarını ölçmesini, ısıyı işe, işi ısıya dönüştürmesini öğrendiler. Gene aynı şekilde toplumsal gereksinmelerden doğmuş olan arpantaj, yani yer ölçümü sisteminden soyut biçimler bilimi olan geometriye geçiş, pratik içinde yavaş yavaş biriken duyumların kavramı haline dönüşümüdür. Metafizikçinin gözünde mantık ilkeleri de aynı şekilde yaratılıştan fikirlerdendir. Örneğin bütün dünyaya yayılmış olan şu, bütün kısımdan daha büyüktür, bölüm kısımdan daha küçüktür belirti, mantığın bir simgesi olarak en eski toplumlara çeşitli biçimlerde kendini kabul ettirmiş olan pratiğin nitelikçe yeni bir ürünüdür. Bir insanı beslemek için 20 insanı beslemek için gerekenden daha az besin gerekir. Lenin felsefe defterinde insanın pratik eylemi çeşitli mantık simgelerinin bir belirt değerini alabilmeleri için insan bilincine bu simgeleri milyarlarca kez yineletmek zorunda kalmıştır diye yazıyor. Ve gene insanın pratiği milyarlarca kez yineleyerek insanın bilincinde mantık simgeleri olarak yerleşir kalır. Diyalektiğin üçüncü çizgisi bize türetimin usa uygun bir yorumunu yapmanın yolunu gösterir. Metafizikçi yeni fikirlerin ortaya çıkışını, türetimi bir tanrı esini olarak değerlendirir ya da rastlantıya bağlar. Türetim, teknikte, bilimlerde, sanatlarda ve başka alanlarda gerçeğin zihindeki yansımasından oluşan ve insan pratiğinin belirsiz küçük değişikliklerinin birikimiyle hazırlanmış olan bir nitel değişiklik değil midir? Bunun içindir ki büyük buluşlar ancak kendilerini olanaklı kılan nesnel koşullar gerçekleştiği zaman yapılmışlardır. Seçmiş olduğumuz son örnekler, duyumdan kavrama geçiş, uzun bir pratik sonucu ortaya çıkan türetim gibi nitelik nicelik sürecinin önemli bir yönünü belirtmemizi sağlamaktadır. Eski nitel durumdan yeni nitel duruma geçiş gerçekte çok kez bir ilerlemedir. O halde bu aşağı olandan üstün olana bir geçiştir. İnsan kavrama yani bilincin üst biçimine varmak üzere duyumu bilincin alt biçimini aştığı zaman da bu böyledir. Ama canlı olmayanın canlıya nitel geçişinde de aynıdır. Böyle bir durum değişikliği kesin bir ilerleme oluşturur. Bu gibi nitel değişikliklerle sonuçlanan bir hareket de Stalin'in yazdığı gibi durmadan ilerleyen ve yükselen bir harekettir. Toplumların gelişmesinde de bunun aynı olduğunu göreceğiz. 4. Toplumda. Bundan önceki dersimizde de doğa gibi toplumun da bir hareket olduğunu ortaya koyduk. Bu hareket nicel değişikliklerden nitel değişikliklere doğru gider. Lenin bunu daha 1887'de Kazan Üniversitesi'nde öğrenciyken anlamıştı ve daha o zamandan devrimci eyleme katılmış olan Lenin, kendisine "Kendinize bir duvara çarpıyorsunuz" diyen polis komiserini "Bir duvara mı? Evet ama o duvar çürümüş, bir vuruşta yıkılır" diye yanıtlıyordu. Gerçekten de çarlık tıpkı şiddetli yağmurun etkisi altındaki duvarlar gibi yıldan yıla çürümüştü. Lenin nitel değişikliğin yani düzenin yıkılmasının yakın olduğunu anlıyordu. Toplumun nitel dönüşümleri böyle yavaş gelişen nicel süreçlerle hazırlanmıştır. Devrim yani nitel değişiklik şu halde bir evrimin yani nicel değişikliğin zorunlu tarihsel ürünüdür. Stalin toplumsal hareketin nitel yönüyle nicel yönünü çok güçlü bir biçimde tanımlamıştır. Ve bu yüzden diyalektik yöntem hareketin iki biçimi olduğunu söyler. Evrimci ve devrimci hareket. İlerici unsurlar günlük etkinliklerini kendiliklerinden sürdürdükleri ve eski düzeni küçük nicel değişimlere uğrattıkları zaman hareket evrimcidir. Aynı unsurlar birleştikleri, bir tek görüşle donandıkları ve eski düzeni yok etmek ve yaşama nitel değişiklikler getirmek, yeni bir düzen kurmak amacıyla düşman kampını süpürüp geçtikleri zaman hareket devrimcidir. Evrim, devrimi hazırlar ve ona ortam yaratır. Devrim, evrim sürecini tamamlar ve onun daha ileri etkinliğini kolaylaştırır. Ve Stalin bu tahlilini 1905 olaylarıyla açıklar. 1905 Aralık ayı günlerinde proletarya ayaklanarak silah depolarına hücum etti ve gericiliğe karşı bir saldırıya geçti. Gericiliğin kalesine yürüdü. Devrimci hareket, proletaryanın barışçı gelişme koşulları altında tek tek grevler ve küçük sendikaların kurulmasıyla yetindiği önceki yılların uzun evrimiyle hazırlanmıştı. Ama aynı şekilde 1789 Fransız devrimi, 100 yıllık bir sınıf savaşımıyla başladı. Birkaç yıl içinde 1789-1790 Fransa'da öyle dikkate değer nitel değişiklikler oldu ki, nicel değişikliklerin derece derece birikimi olmasaydı, yani burjuvazinin işi bitiren en son saldırısına gelinceye ve kapitalistleri iktidara getirinceye kadar feodaliteyi hırpaladığı sayısız kısmi savaşlar olmasaydı, bu nitel değişiklikler olanaklı olamayacaklardı. Ekim 1917 sosyalist devrimine gelince, bu nitel değişikliğin, bu olayın nasıl bir sürü nicel değişiklikler tarafından hazırlanmış olduğu Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Komünist Partisi yani Bolşevik tarihinde okunabilir. Eğer 1914-1917 dönemi öğrenilmek istenirse 6. ve 7. bölümleri incelemek gerekir. Bu bölümler yığın hareketinin sonucunu belirleyen bu yıllar içinde iktidarın Sovyetler tarafından alınışına kadar hangi yolla genişleyip yayıldığını anlatmaktadır. Bu dersin 3. kesiminin sonunda yaptığımız gibi burada da nitel bakımdan eski durumdan yeni duruma geçişin bir ilerleme olduğunu göz önüne almak uygun olur. Kapitalist durum feodal durumdan üstündür. Sosyalist durum da kapitalist durumdan üstündür. Devrim aşağıdan üste geçişi sağlar. Niçin? Çünkü devrim toplumun ekonomik düzenini üretici güçlerin gelişmesinin gerekleriyle uygun bir hale getirir. Toplumsal hareketin nitel yönü ile nicel yönünü hiçbir zaman ayırmamak ve onları zorunlu bağlantıları içinde değerlendirmek çok önemlidir. Yalnızca birini ya da ötekini görmek çok önemli ve derin bir yanılgıya düşmektir. Yalnızca evrimi görmek, toplum dönüşümlerinin devrimsiz gerçekleştirilebileceğini kabul eden reformculuğa batmak demektir. Gerçekte reformculuk bir burjuva görüşüdür. İşçi sınıfına kapitalist üretim ilişkilerinin savaşımsız giderilebileceğini sanısını verir. Reformculuk devrimin düşmanıdır. Çünkü burjuva düzenin devrimci yolla alaşağı edilmesine karşı çalışan sınıfı bölmek ve zayıflatmak ve burjuvazinin egemenliğini sürdürmek amacıyla yıkılması kaçınılmaz olan düzenin kısmen de olsa onarılmasını över. Reformculuk, Jules Moch gibi, Blum gibi kendilerini kapitalizmin sadık temsilcisi ilan eden sosyalist liderler tarafından yayıldı. Kautsky'nin durumu da aynıydı. Kautsky'ye göre emperyalist kapitalizm kendiliğinden sosyalizm haline değişecekti. Bu Marksizm kalpazanları diyalektiği hiçe sayarak sözde bir ahenkli evrimin genel yasasına başvuruyorlar. Böylece işçi sınıfının çıkarlarına ihanetlerini haklı göstermeye çalışıyorlar. Onların programı devrim düşüncesine karşı, devrim umutlarına karşı savaş, güçleri örgütlemek ve zihinleri devrime hazırlamak yolundaki her eyleme karşı savaştır. Bunun karşısında gene tam diyalektiğe karşı olan ve bu yüzden de karşı devrimci olan başka bir görüş vardır. Bu görüş özellikle anarşistleri ve blankicileri nitelendiren serüvenciliktir. Serüvencilik, nitel değişikliğin yani devrimin nicel evrimle hazırlanması gereğini yatsımaktan başka bir şey değildir. Bu da bir önceki kadar metafizik bir anlayıştır. Çünkü toplumsal hareketin yalnız bir yönünü görür. Onun koşullarını istemeden devrimi istemek, açıkça onu olanaksız kılmak demektir. Serüvencilik ve reformculuk aslında birbirinin aynısıdırlar. Ama serüvenciler solcu sözlerle göz boyarlar. Her fırsatta eylemden söz ederler ama bu gerçek eyleme daha iyi engel olmak içindir. Gerçekte gösterişsiz eylemleri küçük ama gene de kesin değişmeler için zorunlu nicel değişiklikleri küçümserler. Maris Torres 1932'de çeşitli ilçelerde PTT'deki iş arkadaşlarının hep bir arada parlamenterlere hitaben hazırladıkları bir ortak istekler dilekçesine karşı bir tutum alan bir kısım komünist posta dağıtıcılarını eleştiriyor. Bu posta dağıtıcıları dilekçecilere ilkin Birleşik Emekçiler Genel Sendikası'na katılınız yoksa dilekçeniz hiçbir işe yaramaz diyorlardı. Maris Torres açıklıyor. Ortak dilekçeyi hatta yığın eylemi üzerine bir sözü onun karşısına çıkararak küçümsememelidirler. Dilekçe yığın eyleminin bir biçimidir. O hem gönderilen kimseler üzerinde bir baskı aracı hem de imzalayanlar için bu toplanma ve örgütlenme unsurudur. Söz konusu bu olayda ortak dilekçe, ücretlilerin patronları olan devlete karşı parlamenterler olarak devlet gücünün bir kısmını ellerinde bulundurdukları kabul edilenlere karşı protestolarının örgütlü bir biçimidir. Eğer devrimci unsurlar onu suçlamak yerine ona katılırlarsa, eğer iş arkadaşlarına sabırla ve kardeşçesine dilekçenin pek çok savaşım araçlarından ancak biri olduğunu, dilekçeyi tamamlayan ve destekleyen daha birçok savaşım yolları olduğunu ve örneğin bulundukları ilçede, bölgede, hatta bütün ülkede tüm personelin katıldığı, uygun şekilde gerçekleştirilen bir gösterinin imzalara bir ağırlık vereceğini anlatırlarsa, dilekçenin gerçek bir değeri ve gücü olabilir ve olacaktır. Maris Torres ortaya koydu ki dilekçe, tabanda bir tek cephenin gerçekleşmesine yardım ediyor. Her imza dolayısıyla birlikçi olan, federasyona bağlı bulunan, özerk olan ya da örgütlü olmayan iş arkadaşları arasında görüşme ve tartışmalar olacağını tahmin etmek kolaydır. Herkes kendi fikrini dile getirir, kendi tercihlerini söyler. Bununla birlikte herkes postacıların büyük çoğunluğunun, belki de hepsinin bilinçli gösterisinin kesin bir etkisi olacağını kabul eder. Şurası açıktır ki, birlikçi, sendikalı, dilekçeyi imzalarken ve imzalattırırken gelişecek olan hareket hakkındaki fikrini söylemiştir. Örneğin dilekçe komitelerinin seçimi önerisinde bulunmuştur. Bir grev olanağından söz etmiştir. Federasyona bağlı ya da örgütsüz arkadaşları kendisini dinlediler, ona itirazlarını söylediler. Onu daha tam, daha geniş açıklamalar yapmaya zorladılar. Bu meyveler verecek olan bir ortak eylemin temeldeki ilk yaklaşmasıdır. Yığın eylemi üzerinde gevezelik etmemek ama proleterlerle birlikte ve onların başında sınıf savaşımının en yüksek biçimlerine ulaşabilmek için yığınların en gösterişsiz protesto biçimlerini ortaya koymayı, örgütlendirmeyi ve desteklemeyi öğrenmek gerekir. Gerçekte emekçiler bu kısmi savaşımlarda yeri doldurulamaz bir deneyim biriktirerek kendi kendilerini eğitirler. Gösterişsiz ama ortaklaşa bir hak davası uğruna yürütülen günlük eylem, daha geniş alanı, daha büyük önemi olan bir eyleme yol açar. Emekçilerin amaçlarını ve bu amaçlara varma yollarını kardeşçe tartıştıkları ve kararlaştırdıkları alt kademe komitelerini kurmak, işte bir tek cephenin koşulu. Eğer bu sabır isteyen iş gerçekleşmezse, kesin değişiklikler nasıl elde edilir? Aynı şekilde milyonlarca imzaların birikimiyle yiğit kişiler sonunda Henry Martin'i zindandan çıkartan devlet başkanının imzasını da kopardılar. İşte böyle diyalektiğin üçüncü yasası bize pratik önemini ve verimliliğini gösteriyor. Tek cephenin gerçekleşmesinin ve Fransız ulusunun işçi sınıfının çevresinde toplaşmasının en bilinçli emekçilerin iş yerlerinde ve bürolarında sürdürdükleri gösterişsiz ve sabırlı çabalar pahasına gerçekleşen nicel değişikliklerin zorunlu sonuçları olacağı yolunda bize bilimsel bir kesinlik vererek bugünkü perspektifleri aydınlatıyor. 1953 yılı Ağustos'undaki grevlerin çok büyük bir genişlik kazanması doğrudan doğruya grevlerden önceki aylarda her yanda gelişmiş olan sayısız yerel eylemlerin sonucu olmuştu. Ağustos hareketinin en civcivli zamanında bir sendika sorumlusu 10 gün önce her türlü ücret artmasına ve benzeri kayıtsız olan emekçilerin nasıl artık en kararlılar arasında bulunduklarını gösteriyordu. Besbelli ki hiçbir şey hiçbir zaman kaybolmuş değildir sonucuna varıyordu. Ve bu doğrudur. Tarih doğrultusunda gösterilen çabalardan, yapılan açıklamalardan, konuya getirilen açıklıklardan hiçbir şey kaybolmaz. Nicel birikim belli olmadığı zaman bile nitel dönüşümleri hazırlar. İşte bu yüzdendir ki meclisin çoğunluğunun onlardan yana olduğu gerekçesiyle burjuva politikacılarının gerici siyasetinin daha uzun zaman süreceğini düşünmek yanlıştır. Fransa tükenmiş bir ülkedir. Amerika'nın koruyuculuğu altında bir bitki gibi kişiliksiz yaşamaya mahkumdur demek yanlıştır. Şerefsizlik siyasetine ve çürümüşlerin, ahlaksızlıkların girişimlerine bir son verecek güçler her yanda birikmektedir. Her yanda gün be gün, bir gün olayların gidişini değiştirecek ve Fransa'yı yeniden büyüklüğüne yaraşır bir üne kavuşturacak güçler birikmektedir. Son sözü söyleyecek olan halktır. Fransa için gerici ve ulusal olmayan burjuvazinin siyasetinden başka bir siyasetin olanaklı olduğunu söylemek, yanılsamalara kapılmak değil, bilimsel bir gerçeği ortaya koymaktır. 5. Vargı. Stalin, diyalektiğin üçüncü çizgisini yorumlarken, sonuç olarak siyasette yanılmamak için bir devrimci olmak gerekir, bir reformcu değil gözleminde bulunuyor. Madem ki devrimci tutum, nicel bir evrimin ürünleri olan nitel değişikliklerin nesnel zorunluluğunu tanıyor, o halde tek diyalektik tutum devrimci tutumdur. Metafizikçi ya nitel değişiklikleri yatsır ya da kabul etse bile onları açıklamaya çalışmaz. Rastlantıya ya da mucizeye bağlar. Burjuvazinin bu yanılgılarda çıkarı vardır ve onları alabildiğine yayar. Örneğin haber basını denen basın siyasal ve toplumsal olayları kamuoyuna o olayları hazırlayan iç bağlantılarını vermeden yansıtır ve onları anlaşılmaz kılar. Anlaşılacak bir şey olmadığı fikri buradan gelmektedir. Diyalektikçi tersine gerçeğin hareketini nicel değişiklikler ile nitel değişikliklerin zorunlu birleştiricisi olarak anlar. Onları kendi pratiğinde birleştirir. Solcunun ancak ağzında devrimci sözler vardır. Kesin devrim anının sonsuz bekleyişi içinde hiçbir şey yapmaz. Reformcu doğal evrimin toplumu dönüştüreceğine inanır. Kendi dilediği reformlar için bile savaşın vermez.